Ayrım 23, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 234. Rent sokağı. Bodo Schweif, dedi Theo Derrich, ama bunun koduyla alakası yok. Bodo Schweif diye mırıldandı Matthias odada volta atmaya devam ederken. Şu cahil bir acı bile cinayet teorisine inanmış mı? Bodo birisi gelip ona aksini söyleyene kadar duyduğu her şeye inanır. O bir tehdit değil. Bizim dikkat etmemiz gereken kişi Jasper Rodenkirchen'dir. Sence kızıl kafayla mı konuştu? Yüksek ihtimalle. Onun hakkında ne biliyorsun? Theodore Overstolz omuz silkti. Fazla zamanımız yoktu. Elimden geldiği kadarını öğrendim. Jasper Rodenkirchen Santa Maria Magdalena'nın başpapazıymış. Aynı zamanda da hekim ve üniversite mezunu olduğunu iddia ediyormuş. Santa Severi'nin karşı çaprazında oturuyor. Bana sorarsan Tanrı'nın bolca çirkinlik bahşettiği kendini beğenmişin teki ama cemaati tarafından sevilir. Matthias ona baktı, kaşları çatıktı. Sürekli adam öldürmeye devam edemeyiz. Bir fahişeye önem vermem ama işin içine bir başpapaz girince... Boş ver başpapazı, onunla işimiz yok. Demek istediğim, onu kullanarak kızıl kafaya ulaşabiliriz. Çok geç. Tilki başpapazı da işin içine soktu ve artık ikisi de tehlike arz ediyor. Matthias ayakları üzerinde ileri geri sallandı. Gergin ve huzursuzdu çünkü ne yapacağını bilemiyordu. Bu meseleyi Urquhart'la görüşelim diye öneride bulundu Theodore. Evet, dedi Matthias cevaben. Johann'la da aynı fikirdeyim, dedi Theodore. Kaseden bir avuç üzüm alıp ağzını doldurdu. Urquhart'ı eve getirmek akıllıca bir fikir değil. Kızıl kafayı görmezden gelebiliriz. Önemli olan hiç kimsenin katille aramızda bir ilişki olduğunu bilmemesidir. Matthias başını sinirli bir şekilde iki yana salladı. Sana 100 sefer söyledim. Onu buraya getirdiğimde Fransisken keşişi kıyafetleri giyiyordu. Kimse onu tanıyamazdı. Kalın kafam bir türlü almıyor mu bunu? Başka sıkıntılarımız var. Bu cinayet söylentilerinin yayılıp insanların dikkatini çekmesine bir son vermeliyiz. Hiç kimse öldürülen bir fahişeyle serseriyi fazla kafaya takmaz. Böyle şeyler hep olur. Ama eğer Köln'ün saygıdeğer vatandaşları artık canlarının güvende olmadığını düşünmeye başlarlarsa planımızı nasıl uygulayacağız? Gerhard'ın son nefesinde ne söylediği de ayrı bir mesele. Gerhard katedralden aşağı düştü, dedi Theodore üzümleri çiğnerken. Son sözü falan yok. Matthias birkaç seri adımda yanına vardı. Vurup elindeki üzümleri attı ve onu yakasından tuttu. Salak herif, Urquhart dedi ki bu tilki ya da kendisine her ne diyorsa ölmeden önce kulağını Gerhard'ın ağzına dayamış diye çıkıştı. Ya bir şeyler söylediyse, belki de beni öldürenlerden biri herkesin tanıdığı bir sulh yargıcı olan Theodore Overstolz'dur demiştir. Jakob başpapazı anlatmıştır ve o da Urquhart'ın şahitlerinin peşine düşmüştür ve yarın da senin ve benim kapıma dayanacaklardır. Seni cellada teslim etmeden evvel de kör halan Bilitildis'i infaz mahalline götürüp iki at arasına bağlarlar. Theodore derin bir nefes aldı. Haklısın, dedi. Güzel. Matthias doğruldu ve elini pantolonuna sildi. Matthias, artık birbirimize düşmeye başladık. Sızlanıp durma. Derdim şikayet etmek değil. İttifakımız krizde ve bir umut ışığı da göremiyorum. Tehlike büyük. Daniel ve Kuno'yu unutma. Sen ve Johann bile her zaman aynı fikirde değilsiniz. Matthias kısa bir süre düşündü. Haklısın, dedi usulca. Amacımıza bu kadar yaklaşmışken dağılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Kendisini toparladı. Şu başpapaza dönelim. Bodo'yla konuşan sensin. Sence ne yapacak?
Şahitleri bulmayı deneyecek.
Şahitler.
Fazla zamanımız yok. Saat 10'u geçti ve Urquhart'ın nerede olduğunu...
Ben biliyorum. Uşakları tüm şehre yaydı. Kendisi de pazar yerini gözetliyor. Onu bulmam uzun sürmez. Gördüğün gibi Theodore, her şey zannettiğin kadar kötü değil.
Artık tilkinin yüksek ihtimalle nerede saklanmakta olduğunu, onu kimin himaye ettiğini ve şahitlerin peşine düştüklerini biliyoruz.
Matyas gülümsedi. Urquhart'a bayağı iş çıkacak anlaşılan.
Hamam. Ah diye feryat etti zingenli Justinius. Kız güldü ve üzerine tekrar sıcak su döktü. Güzeldi ve günaha girmeye değerdi.
Rabbim sana şükürler olsun diye mırıldandı Justinius, sevinç ve pişmanlıkla karışık bir ifadeyle.
O sırada sağ kolu kendisiyle ilgilenen meleğin göğüslerini hissederken, sol kolu da kızın belinin altına çoktan inmişti bile. Aynı zamanda gözünü havuzun kenarında oturmuş, arp çalıp şarkı söyleyen kızdan da ayırmıyordu. Gençliğinin baharında gerçek bir tanrıçaydı ve ince kıyafeti gizlediğinden daha fazlasını gözler önüne seriyordu.
Kafayı bulmuş olan Justinius şarkı mırıldanmaya devam ederken gözleri de güzel arpçı kızdan üst kattaki genç, yaşlı ve çok yaşlı erkeklerin bulunduğu bölüme kaydı. Arada bir para ya da çiçekten taçlar atarlar, kızlar gülerek hoplayıp zıplar ve tutabilmek için elbiselerinin eteklerini açarlar ve sahip oldukları güzelliğin kalan kısımlarını da sergilerlerdi. Müzik, şarkılar, mırıltılar ve su sesi birbirine karışarak sirenlerin sesinin büyüsü gibi orada olanların akıllarını başlarından alırdı. Justinius geğirdi ve başını kızın omzuna dayadı.
San Martin'in hamamı o saatte oradaki rahiplerle dolardı. Gerçi genelde sessizce içeri girerlerdi. Çünkü orada bulunanlar aşk sanatında da sıcak ve soğuk banyo, masaj, banyo yapanlara ince dallarla vurma ya da damarlarında sıvı ateş akıyormuş gibi hissetmelerine neden olacak kergen otu dikenleriyle keseleme de olduğu kadar ustaydılar. Bir zamanlar haremlik ile selamlık arasında bir perde vardı ama şimdi geriye sadece tavandaki üç halka kalmıştı.
Bakır küvet ve tuğladan havuz artık herkese açıktı. Şarap kupaları ve leziz yiyeceklerle dolu süslü tepsiler suyun üzerinde yüzüyordu. Justinius'un hemen karnının üzerinde tuttuğu tepsideki tavuk öyle kıvamında kızarmıştı ki bakması bile iştahının açılmasına yetiyordu. Kız kıkırdadı ve elini tutup çekti.
Oh dedi Justinius ve havuzun diğer tarafındaki Andreas'a göz kırptı ama o kendi alemindeydi.
Justinius kaşlarını çattı. Ondan sonra da Andreas'ın üzerine su attı.
Hey bu ne halin ne böyle?
Ne? Andreas başını iki yana salladı. Bir şey yok. Sadece sabah bizi görmeye gelen herif bir türlü aklımdan çıkmıyor.
''Yine mi aynı hikaye?''
Justinius iç çekti. ''Sana kaç kere daha kafana takma demem gerekecek. Cömert tekliflerini kabul eder ve Köln'den en kısa sürede çekip gideriz, hepsi bu.''
''Meclise ifade vermemizi istedi.'' diye hatırlattı ona Andreas. ''Çekip gitme planımız yatar bu yüzden.''
''Meclis kendi işini kendi halletsin.'' Bildiğimizi adama anlatır, parayı alır ve meclis daha koca kıçını kaldırmadan biz ahında parayı harcamaya başlamış oluruz.
Öne doğru eğilip sırıttı.
Ahın mühteşemmiş, daha önce hiç gittin mi? Kralların taç giydiği şehirden daha ne bekleyebilirsin ki?
Başını bir yana eğip omuz silkti.
Diğer taraftan hiçbirinin Köln'ün dengi olamayacağını söylerler. Dolayısıyla ne hissettiğini anlıyorum.
Başını kızın omzuna dayayıp keyifle mırıldandı. Andreas dudaklarını büzdü.
Umarım haklısındır.
Ben her zaman haklıyım. Uzun saçlı iri adam bize bir şey verdi ve biz de dediğini yaptık. Şimdi de başkası bize bir şey veriyor ve biz de onun dediğini yapıyoruz. Bunun neresi yanlış?
''Bilmem, bizim sarışınla alakamız olduğunu nasıl öğrendiler?''
''Ne fark eder, Jasper denen adam yakında burada olur. Yan odalardan birine gider, anlaşmayı yapar, parayı alır, ona neler olduğunu ve ne bildiğimizi anlatırız. Tanrı şahittir ki ben dürüst bir adamım Andreas. Sonra da kendimize bolca et olan yeni bir yer buluruz.'' Sarışın bizim açık ettiğimizi anlayana kadar çoktan uzaklaşıp gitmiş oluruz zaten.
Umarım haklısındır diye tekrar etti Andreas. Endişesi biraz azalmıştı. Tabii ki haklıyım. Etrafına bir bak. İşte hayat bu ve biz de ebediyen yaşayacağız. Rabbim günahkar dilimi bağışlasın.
Kız güldü. Burada her şey affedilir dedi ve üzerine bir tas daha su döktü.
Justinius neşeyle silkelendi ve bir yanına döndü. Yaratıcı bizlere ne nefsani istekler bahşetmiş dedi. Kendini benim için hazır tut gülüm, şehrimizin incisi. Kendimi Masur'a teslim edeceğim ve geri döndüğümde benim tutku kılıcımın tadına bakacaksın, Babil fahişesi.
Andreas ona ters ters baktı.
Kutsal kitaba bir daha bak istersen dedi. Söylediğin saçmalığın daniskası.
Justinius kahkahayı patlattı.
Hayat saçmalıkla dolu zaten.
Evet dedi Andreas iç çekerek. Belki de ilk kez doğru bir şey söyledin.
Hala gülmekte olan Justinius odanın arka tarafına gidip perdeyi çekti. Perdenin arkasında mum ışığıyla aydınlanan, havlu ve örtülerle kaplı ahşap bir masa, tüten bir su fıçısı ve hoş kokulu yağ dolu kapların bulunduğu bir oda vardı. Kişi burada masör ve yardımcısına ya da perde kapalı kaldığı müddetçe kızlara masaj yaptırabilirdi.
Justinius oflaya puflaya kendini masanın üzerine çekti. Karnını yumuşak örtünün üzerine yerleştirdi ve gözlerini kapattı. Tam servis için para ödemişti. Önce bir çift güçlü erkek eli tarafından yoğrulacak, sonra da sırt üstü dönecek ve hangi şekilde ortaya çıkacağını göreceği günahın tadına varacaktı. Hamamın sahibi işinin ehliydi ve müşterilerine eşlik edecek olanları itinayla seçerdi. Sürpriz eğlenceyi bir kat daha arttırıyordu.
Justinius usulca mırıldanmaya başladı. Perde kımıldadı ve masörün içeri girdiğini duydu. Şimdilik dönmesine gerek yoktu. Bir sürtünme sesi duydu. Adam yağ şişelerinden birini yakınına çekiyordu.
''Bana iyi bir masaj çek.'' diye kıkırdadı gözlerini açmadan. ''Volkan gibi patlamak istiyorum.''
Adam hafifçe güldü ve ellerini Justinius'un sırtına koydu. Elleri sıcacıktı. Adam güçlü ama nazik hareketlerle yağı omuzları üzerine yaydı ve ritmik bir şekilde ovalayarak kaslarını gevşetmeye başladı.
Justinius zevkle mırıldanıyordu.
''Hoşuna gitti mi?'' dedi masör usulca.
''Ah evet, işinde ustasın.''
''Teşekkürler.''
Diğer taraftan üstüne alınma ama bu mabette yerini alacak ve beni farklı ve çok daha hoş bir yolla şımartacak güzellerin cazibesinden yoksunsun.
Tabii ki.
Eller kürek kemiklerinden omurgasına kaydı, birleşip ayrılarak yavaşça beline doğru indiler.
Justinius sıcaklığın tüm vücuduna yayıldığını hissetti. Bu çok uygun bir veda olacak. Keyifle sırıttı. Kutsal şehrimize.
Güzel zamanlardı dedi masör. Öyle değil mi keşiş?
Evet. Justinius kaşlarını çattı.
Böyle bir yerde bu sorunun anlamı neydi?
Daha kötü günahlar var diye ekledi.
Bir yandan da neden kendini bu adama açıklama yapmaya mecbur hissettiğini merak ediyordu.
Diğer taraftan Tanrı her şeyi görürdü. Köln hamamının kapalı odasını bile...
''Endişeye gerek yok.'' dedi masör usulca.
Baş parmakları Justinius'un kaburgalarından koltuk altına kaydı.
''Kadınlardan hoşlanan azizler de vardı. Cinsel perhiz sonradan uyduruldu. Benim yanımda numara yapmana gerek yok. Yıllar önce birkaç öğrenci tanımıştım. Çalışmalarının tek amacı zengin olup zengin eşler bulmaktı. Bir de şarkı vardı.''
Parmaklarının ucu Justinius'un boynunun dibindeki yağları ezdi ve bıraktı, sonra da daha aşağılara indi.
Gezgin bilgelerin şarkı olarak söylediği bir itiraftır. Anlaşılan günahlarının bağışlanmasını diliyorlarmış.
Işık benim özümü oluşturan elementtir diyordu şarkıda, rüzgarın önüne kattığı kuru bir yaprak gibi. Göğsümü bir kadının güzelliği delip geçti. Elim ona dokunamaz. O zaman bırak kalbim görevini yapsın.
İyi bir şarkıya benziyor dedi Justinius.
Yine de bir şekilde huzursuz olmuştu. Bu masörü tanıyormuş gibi bir his vardı içinde.
Tanrı'nın lütfuna nail olmaktan daha çok istiyorum aşka sahip olmayı. Ruhum öldü, o yüzden tüm derdim bedenimi kurtarmak, diye devam etti adam. Ellerinin hareketi şarkının ritmine eşlik ediyordu, ya da tam tersi. İçlerinde en zor olanı doğamızı terbiye etmektir. Güzel bir varlığa duyduğumuz şehvani isteği kim ortadan kaldırabilir? Genciz ve bu ağır kanuna uymamız imkansız. Bedenlerimiz çok genç.
Çok doğru, dedi Justinius, ama biraz şüpheliydi. Peki güllerin aşkında ne diyordu Jean de Monk? Evlilik nefret edilesi bir ayak bağıdır. Tabiat Mariette'yi dünyaya sadece Robicon ya da Robicon'u Mariette veya Agnes'i Perrette için getirecek kadar aptal değildir. Bunda hiç şüphe yok ya evladım, tabiat herkesi herkes için yaratmıştır. Ne kadar doğru. O zaman hiç tereddüt etmeden doğamıza uyalım. Doğayla uyumlu olduğunuz müddetçe tüm günahlarınızı affederim. Sincaptan bile hızlı olun, eteklerinizi kaldırın ve rüzgarın tadını çıkarın ve isterseniz çıplak dolaşın. Ve böyle devam edip gidiyor. Böyle şeyler yazan kafirlerin tümü son nefeslerini iyi Hristiyanlar olarak verdiler. Baş şair 1. Friedrich'e övgüler yağdırdı. Dipnot: Arki Poeta, 1125-1165 yılları arasında yaşadığı varsayılan baş şair mahlası ile şarkılarını besteleyen halk ozanı. Hugo Primas, Paris ve Orleans'a ders verdi ve Wiltonlu Serlo İngiltere'ye gitti ve dindar bir Bernardin, katedral mensubu Chatillon'u Walter olarak öldü. Bu adamların tümü hayatı dolu dolu yaşadılar ve kilise kurallarına kulak asmadılar.
İç rahatlatıcı, diye mırıldandı Justinius. Tüm bunların amacı neydi? Tüm bu isimler ve yaptıkları şeyler bir masör için fazla bilgili değil miydi? Bu sesi tanıyordu ama nereden?
Dinle, dedi Justinius, ben...
Fakat güçlü eller durmadan işine devam etti. Nice insan da sefalet içinde ölmedi mi? Dürüst ve içinde Tanrı korkusu olan Tristan gibi adamlar, böylesine büyük bir aşk ve nefsani arzularla yanarak hastalandı ve öldü. Ölümünden sonra sevgilisine kavuşmuş olsa bile bu uğurda ne kadar eziyet çekmişti.
Bu Tristan da kimdi? Zingenli Justinius aslında bir keşiş değildi. Keşiş elbisesi giymiş sahtekarın tekiydi ve İncil'den ezberlediği aynı bölümleri okur dururdu. Bu adam ne istiyordu ondan böyle? Birden içine bir korku düştü.
Durmanı istiyorum, dedi.
Masör hiç duymamış gibi Justinius'u ovalamaya ve parmak uçlarını kaburgalarına bastırmaya devam etti. Ya Cornwall kralı marka nişanlanmış olan güzel Isolde? Ders vermeye devam etti. Aşkı onu nereye götürdü? Onu aldatılan ve kendisini yaksa mı, yoksa cüzzamlılara mı terk etse karar veremeyen krala karşı koruyabildi mi? Sonunda kral pişman olup gitmesine izin verdiğinde de ondan geriye ne kalmıştı? Tristan'ın çürüyen cesedinin yanı başına kıvrılıp yattı Justinius. İşte sana aşkın hazin sonu.
Ne istiyorsun,
dedi Justinius, kalkmaya çalıştı. Parmaklar omurgasında aşağı yukarı geziyordu. Çünkü dünyada gizli bir şey yoktur. Her şey ortaya çıkar ve ışık altında her şey daha dökük görünür. Işık bir ceza, ceza ise acıdır.
Lütfen ben...
Bir şey çatırdadı. Justinius acıyla bağırdı. Kafası aşağı bastırılmıştı ve eller masaj yapmaya devam ediyordu.
Bakalım şimdi, dedi korkunç derecede tanıdık bir ses. Acıya kim dayanıyor, kim dayanamıyor?
Sanki bir kez daha Justinius'un kemiklerinin arasına bir mızrak saplanmıştı. Çığlık atarak kalkmaya çalıştı ama demir pençe onu masaya, yüzünü de havlulara yapıştırdı. İşkencecisi güldü. Gördün mü Justinius, işte hamamın avantajı budur. Böyle nezih mekanlarda keyif aldığını gösteren seslere kimse önem vermez. Burada müzikten farksızdır, istediğin kadar çığlık atabilirsin.
''Ben sana ne yaptım?'' diye sızlandı Justinius.
''Ne mi yaptın?'' Eller kibarca omuzlarını kavrayıp masaja devam etti. ''İhanet ettin. İşte yaptığım bu muhterem kardeşim. Sana şahit olman için para ödedim. Ama anlaşılan sen Santa Maria Magdalena'nın başpapazıyla anlaşmayı tercih etmişsin.''
Nihayet neler olduğunu anladı, bu onun sesiydi.
''Lütfen!'' diye yalvardı Justinius.
''Şimdi gelelim meseleye. Sana zarar vermek istemiyorum. Sadece gerçeği istiyorum.''
''Gerçek mi?''
''Hiçbir şey olmadı.'' diye mırıldandı Justinius. ''Başpapaz çıka geldi. Ne istediğini bilmiyordum ve farklı şeylerden konuştuk. Gerhard'ın mevzusu.''
Cümle bir çığlıkla sona erdi. Justinius'un parmakları yatağın kenarını kavradı.
''İnsan anatomisi çok ilginçtir.'' diye devam etti ses. ''Kürek kemiklerinin ne kadar kırılgan olduğunu bilir misin?''
Justinius'un yanaklarından terler süzülüyordu. Acının neden olduğu terler.
''Şimdi bana gerçeği anlatacak mısın?''
Justinius konuşmak istedi ama ağzından inlemeden başka bir şey çıkmadı. Bir kez daha boş yere kaçıp yatağın üzerine çıkmayı denese de eller onu tekrar geri çekti.
''Haydi ama Justinius, rahatla. Eğer sen böyle gergin olursan iki eski dost nasıl güzelce muhabbet edebiliriz?''
''O,'' Justinius yutkundu, ''senden haberi var. Gerhard'ı öldürdüğünü biliyor ve hepsi bu. Tanrı adına yemin ederim.''
''Bu daha iyi.'' Onu ödüllendirmiş gibi elleri omuzlarının üzerinde dairesel bir hareket yaptı. ''Ama sana bir teklifte bulundu değil mi?''
''İki katını.''
''Hepsi bu mu?''
''Evet!'' diye bağırdı Justinius. ''Tanrı şahidimdir ki hepsi bu.''
''Ve sen de kabul ettin mi?''
''Hayır, tabii ki hayır. Biz...''
Kemiklerinden yükselen çatırtı iğrençti. Adam neredeyse acıdan bayılmak üzereydi.
''Justinius, beni hala duyabiliyor musun? Ne yazık ki iyi bir masajın sert olması gerekiyor. Teklifini kabul ettin mi?''
Justinius'un ağzından ne olduğu anlaşılmaz hırıltılar çıkıyordu. Çenesinden salyası akmaya başladı.
''Biraz temizlik lütfen.''
''Tamam, tamam.''
''Başpapazla nerede ve ne zaman buluşacaksınız?''
''Burada.'' diye fısıldadı Justinius. ''Lütfen daha fazla canımı yakma. Cennetindeki babamız.''
''Bak sen, dua etmeyi de biliyorsun.''
''Sofuluğun beni mahcup etti, sana ne zaman?'' diye sordum. ''Yakında, her an gelebilir. Lütfen yalvarırım, canımı yakma, lütfen.''
Diğeri kulağına doğru eğildi. Justinius kulağına değen yumuşak bir şey hissetti. Saçlar, uzun sarı saçlar.
''Dert etme Justinius.'' dedi Urquhart usulca. ''Daha fazla acı hissetmeyeceksin.''
Parmakları boynuna gitti. Justinius son çatırtıyı duyamadı.
23. ayrımın sonu. Sayfa 244.